Yuhanna 16. bölüme geldik. Konu İsa, yeryüzünden ayrıldıktan sonra kutsal ruhu göndereceğine söz veriyor. İsa'nın yukarı odadaki konuşması bu bölümde son bulmaktadır. Bir önceki bölümde İsa'nın öğrencilerinin birbirlerini sevmeleri gerektiğini öğrenmiştik. Ama bu ders bize, tabiri caizse, bir tür tokat gibi gelmişti. İsa'nın birbirimizi sevmemizi emretmesi tokat değil de nedir? İsa'nın bu emri ne yazık ki bizim birbirimizi yeterince sevmemiş olduğumuzu göstermektedir. Evet, birbirimizi sevmemiz gerektiği kadar çok sevmiyoruz. Bunu gerçekleştirebilmemiz için tanrısal bir desteğe ihtiyacımız vardır. İsa bizden başka ne istemişti? Kendisiyle özdeş olmamızı istemişti. Dünyanın bizden nefret etmesine neden olacak bir özdeşlik istemişti bizden. Ayrıca İsa öğrencilerine, dünyaya gelmemiş olsaydım günahın ne demek olduğunu bilmemiş olacaktınız demişti. İsa bu sözlerle onların günahsız olduklarını söylememişti ama madem ki kendisi yeryüzüne gelmişti, onların kişisel günahlarının dünyanın kurtarıcısı ve yücelik Rabbi olan İsa Mesih'i reddetmekle işlenecek günahın yanında bir hiç olacağını söylemek istemişti. Değerli kardeşim, cennette nasıl çeşitli derecelerde ödüller varsa, cehennemde de çeşitli derecelerde cezalar olacaktır diyebilirim. Örneğin, bugün İsa Mesih'in Rab ve kurtarıcı olduğunu duyup da ona sırt çeviren bir kimse, Mesih'in yanında olduğu halde onu ele veren Yahuda İskariot'la aynı kategoride olacaktır. Buna göre İsa Mesih'i reddetmek işlenebilecek günahların en büyüğüdür. Bu bölümde İsa'yı öğrencilerini bu büyük tehlikeye karşı uyarırken göreceğiz. İsa yeryüzünden ayrıldıktan sonra kutsal ruhu göndereceğine söz veriyor. 16. bölüm İsa'nın dünyanın nefreti konusunda söylemeye devam ettiği sözlerle başlıyor. Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim diyor 1. ayette. İsa neleri ya da hangi şeyleri söylemişti? 15. bölümde söylemiş olduğu sözleri. Burada 15. bölümde söylediğim sözleri size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim diyordu. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları da babayı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. Yuhanna 16, 2 ve 3. ayetler. Rabbi İsa Mesih öğrencilerinin sendeleyip düşmelerini istemiyordu. Onların acaba başımıza neler gelecek diyerek morallerinin bozulmasını istemiyordu. Şimdi yeni bir dinsel akımın kurucusu, kurmuş olduğu bu tarikatın geleceğinin parlak, gösterişli ve popüler olmasını amaçlar ve karşılaşabilecekleri engellerin, sorunların ve zorlukların ortadan kaldırılması ve her şeyin güllük gülistanlık gözükmesi için her türlü önlemleri alır değil mi? Ama Rabbimiz İsa Mesih bunların hiçbirine benzemiyordu. Her ne kadar Rabbimizin 14. bölümde bizim için yer hazırlamaya gittiği ve bizi almaya geleceği doğru ise de kendisini izlemeye karar verdiğimizde birçok şeyden fedakarlık etmemiz ve zorluklara katlanmamız gerektiğini söylemiş olduğu da doğrudur. Dikkat ederseniz İsa Mesih kendisini izlemenin hiç de kolay olmadığını söylemişti. Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama benim başımı yaslayacak, başımı koyacak yastığım yok diyerek bu gerçeği açıkça dile getirmişti. Yine eğer kendisini izlemek istiyorsak, haçımızı yüklenip, çarmıhımızı yüklenip onun ardınca gitmemizi istemiştir. Eğer bizler bu dünyada onunla sıkıntı çekiyorsak, orada onunla birlikte egemenlik de saltanat da süreceğiz. Unutmayalım ki o yeryüzündeyken insanlar tarafından hor görülmüş ve reddedilmiş birisiydi. Acılar tatmış, elemler adamıydı. Öğrencilerinin dünyada olacaklarını ama dünyadan, yani dünyaya ait olmayacaklarını, dünyanın onlardan nefret edeceğini söyledi. O bütün bu sözleri açıklıkla dile getirdi. Öğrencilerinin bu dünyada rahat ve bolluk içerisinde rahat bir iman yaşayacaklarını hiçbir zaman vaat etmedi. Kendilerinin imanlı olduklarını söyleyen imanlı kimseler, Mesih'in durumunda olacaklarına, dünyaya gitmişler ve dünyayı imana getirebileceklerini iddia etmişlerdir. Ama ne yazık ki aradan 2000 yıla yakın bir zaman geçmiş olmakla birlikte bu görevi yerine getirememişlerdir. Bu yöndeki girişimlerinde dinsel yaşamı her zaman popüler ve cazip bir görüntü içerisinde sergilemeye çalışmışlardır. Bugün Batı toplumlarına baktığımızda iman etmeyenleri kendilerine çekebilmek için her türlü yola başvuran kiliseleri görebiliyorsunuz. Örneğin kilise müziği dünya müziği ayarına indirgenmiş bir durumdadır. Eğer dünyayı Mesih'e kazanmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız diyorlar. Peki onlara dünyayı kazanmalarını kim söyledi ki? İsmen Hristiyan ya da liberal kiliselerden söz etmiyorum. Muhafazakar kiliselerin de bugün yoldan çıktıkları açıkça görülmektedir. Bu kiliselerde dahi Rab'be düşman kişilerle karşılaşmanız mümkündür. Her ne kadar bu kimseler doğrudan kutsal kitaba saldırmaya cesaret edemiyorlarsa da kutsal kitabı vaaz eden Tanrı adamlarına saldırmayı kendilerine bir görev olarak görüyorlar. Bunlar gerçekten her yerde görülen üzücü görüntülerdir. Değerli dostum, Tanrı sözünün gösterdiği doğrultuda hareket edecek olursanız dünya sizden kesinlikle hoşlanmayacaktır. Dünyaya ait olanlar İsa Mesih'i sevmediği gibi sizi de sevmeyeceklerdir. İşte bu nedenle İsa öğrencilerine sendeleyip düşmeyesiniz diye size bu şeyleri söyledim diyordu. Bu şeyler onlara bu şeyler henüz olmadan önce söyleyerek onları uyarıyor ve onlara ne gibi şeylerle karşılaşacaklarını söylüyordu. İsa onları ta sona dek sevmişti. Onlara kendisinin sonsuza dek onlarla olacağını ve karşılaşacakları olaylarda neler hissedeceklerini şimdiden bildiğini söylüyordu. İsa Mesih öğrencilerinin kendisiyle ilgili konularda sendeleyip düşeceklerini önceden biliyordu. Örneğin o aynı gece Petrus'un kendisini inkar edeceğini biliyordu. Bu nedenle öğrencilerinin cesaretini artırmak amacıyla onlara sona dek onlarla olacağını söylüyordu. Tanrı uğrunda karşılaşacakları sıkıntılar konusunda onları önceden uyarıyordu. Sizi havralardan kovacaklar sözü, onların bir anlamda Yahudi toplumundan aforoz edilecekleri anlamında söylenmiştir. O günlerde havradan kovularak toplum dışı kalmak, dindar bir Yahudinin başına gelebilecek en kötü şeydi. Bu insanların Rab İsa Mesih'in peşinden gitmeye kararlı oluşları, onlara pahalıya mal olacaktı. Dindar ve tutucu Yahudiler onları gözlerini kırpmadan kovabilirlerdi. Size şunu açıkça söyleyeyim, İsa Mesih'in ardı sıra gitmeye kararlı mısınız? Kararlıysanız zorluklarla karşılaşmaya da hazır olmalısınız. İsa burada nefretin nereden kaynaklandığını açıklığa kavuşturuyordu. Bu insanlar Baba Tanrı'yı tanımadıklarından Rab İsa Mesih'i de tanımıyorlardı. Öte yandan dünyanın Tanrı'nın sözü olan İncil'den nefret etmesinin nedeni budur. Dünyanın Mesih imanlısından nefret etmesi de bu nedenledir. Ama size bunları bildirdim. Öyle ki vakit geldiğinde size bunları söylediğimi hatırlayasınız. Bunları size başlangıçtan söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim. Yuhanna 16 ayet 4. İsa onlara nelerle karşılaşacaklarını anlatıyor ve gelecek olan bu şeylere karşı onları eğitiyordu. Rab bizi her zaman hazırlar kardeşim. İnanlı topluluklarında ruhsal çobanlık yapıyorum uzun yıllardan beri ve Tanrı'nın yönteminin bu olduğunu her zaman öğrendim, gördüm ve görmekteyim. Kendi tecrübelerimden ve başkalarının yaşadığı tecrübelerden edindiğim izlenimlerden Rabbim bizi gelecekteki olaylara karşı şimdiden eğitip hazırladığını söyleyebilirim. 5. ayette ama şimdi beni gönderene gidiyorum. İçinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Simon Petrus'un İsa'ya nereye gittiğini sorduğu doğrudur ama Petrus çok çocuksu bir soru sormuştu İsa'ya. Ama İsa burada onlara içlerinden hiçbirinin nelerle karşılaşacaklarını sezinleyemediğini söylüyordu. Öğrencilerin hiçbirisi İsa'ya mantıklı ve ruhsal bir anlayışa sahip bir şekilde soru sormamıştı. Bunları söylediğim için yüreğinizi üzüntü kapladı diyor 6. ayette. Evet, bunları size söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Bu öğrenciler İsa'nın kendilerini bırakıp gideceği gerçeği karşısında büyük bir üzüntüye kapılmışlardı. Sevgili dostum, bu bugün Mesih imanlılar için çok dikkat etmeleri gereken bir konudur. Birçok inanlılar kendi edindikleri ya da başkalarının hayatında gördükleri olaylar ve kötü deneyimler sonucunda yüreklerinde acılığa ve üzüntüye yer veriyorlar. Bu durum bazen onların Tanrı'ya sırt çevirmelerine dahi neden olabiliyor. Bazıları eskiden yaşanmış bir olay nedeniyle kilisenin kapısından içeriye bir daha adım atmak istemiyor. Yine bazıları kaybettikleri yakınları nedeniyle yaşamlarının sonuna kadar üzüntü ve yas içerisinde yaşıyorlar. Bu böyle olmamalıdır. Üzüntü karşısında cesaretle ayağa kalkmalı ve yaşamın bizim için devam ettiğini görerek umutla ve sevinçle yaşama yeni baştan sarılmalıyız. Ama size gerçeği söylüyorum. Gitmem sizin için daha iyidir. Çünkü gitmezsem avutucu, tesellici size gelmez ama gidersem onu size gönderirim diyor İsa Mesih Yuhanna 16. bölüm 7. ayette. İsa, benim gitmem sizin için yararlıdır diğer bir deyişle, ben gidersem sizin için daha iyi olacak diyordu. Peki, İsa'nın yeryüzünden ayrılıp gitmesi bizim için nasıl daha iyi olacaktı? Bunun birkaç nedenini size söyleyebilirim. Eminim sizler de ortaya atacağınız düşüncelerle bunun nedenlerinin sayısını arttırabilirsiniz. Nedenlerden bir tanesi şu: İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesindeki amacı ölmekti. İnsanoğlu hizmet edilmeye değil ama hizmet etmeye ve birçokları uğrunda yaşamını fidye, yani kurtulmalık olarak sunmaya geldi diyor Markos 10. bölüm 45. ayette İsa Mesih. İsa bunu gerçekleştirdiği zaman babaya geri döndü. Çünkü yapmakla görevlendirildiği işi başarıyla yerine getirmişti. Sonra başka bir neden daha var. İsa yeryüzüne geldiği zaman üzerine bizim insan tabiatımızı bürünmüştü. Tanrı aynı anda her yerde vardır, her yerde hazır ve nazırdır ama İsa insan biçimine büründüğünden aynı anda her yerde bulunamazdı. Yani Galile bölgesinde olduğu bir zamanda Beytanya'da olamazdı. Hatırlayacaksınız, Meryem ile Marta İsa'ya eğer Beytanya'da olmuş olsaydı kardeşleri Lazar'ın ölmeyeceğini söylemişlerdi. Diğer bir deyişle Rabbimiz İsa Mesih bugün insan bedeninde yeryüzünde bulunmuş olsaydı aynı anda hem benim bulunduğum yerde hem de sizin bulunduğunuz yerde bulunamazdı. Bu nedenle İsa onlara kutsal ruhu göndereceğini söylüyordu. Kutsal ruh geldiğinde aynı anda her yerde bulunabilecekti. Çünkü kutsal ruh da Tanrı'dır. O bugün hem benim yanımda bulunuyor hem de sizin yanınızda bulunuyor. İsa'ya iman edenlerin yüreklerinde konut kurmuştur. Hem şu anda benim yüreğimde konut kurmuştur. Ve aynı zamanda sen Mesih'e iman ettiysen senin de yüreğinde, nerede olursan ol, senin de yüreğinde konut kurmuştur. İsa bunun böyle olmasının bizim yararımıza çok daha iyi olacağını söylüyordu. O teselliciyi, parakletosu, gerçeğin ruhunu göndereceğini ve onun bize gelip içimize yerleşeceğini söyledi. Kutsal ruh yeryüzüne geldiği zaman şimdi okuyacağımız ayetlerde belirtildiği gibi belirli bir takım hizmetleri yerine getirecekti. O gelince dünyayı günaha, doğruluğa ve yargıya ilişkin eleştirecektir. Günaha ilişkin çünkü bana iman etmezler. Doğruluğa ilişkin çünkü babaya gidiyorum, artık beni göremezsiniz. Ve yargıya ilişkin çünkü bu dünyanın başkanı yargılandı. Yuhanna 16:8-11 ayetler arası. Buradaki dünyayı günaha ilişkin eleştirecektir sözü Yunanca'daki anlamıyla ilzam etmek, İkna etmek, kanıtlamak anlamlarına gelmektedir. Eflatun'un yazdığı Sokrates'in Yargılanışı adlı eserde bu sözcüğü saydım ve tam olarak 23 kez kullanıldığını gördüm. Bu hukuki bir terimdir. Tıpkı bir savcının geçerli kanıtlar ışığında sanığı suçlu çıkarışı gibi kutsal ruh da yeryüzüne geldiğinde dünyayı belirgin kanıtlarla suçlu çıkaracaktı. Evet, Tanrı'nın kutsal ruhu bugün sizin ve benim yüreğimizde çalışarak bize günahlı olduğumuzu, bunun karşısında bir karar vermemiz gerektiğini göstermek istiyor. İsa Mesih'e iman etmezden ve onu Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmezden önce kendi günahlarımızı ve suçluluğumuzu görüp kabul etmemiz gerekmektedir. İşte bunu yapacak olan da Kutsal Ruh'tur. Kutsal Ruh'un bugün yeryüzünde gördüğü hizmetlerden üç tanesi şöyle. Kutsal Ruh dünyaya, dünyanın günah, doğruluk ve gelecek olan yargı konusundaki suçluluğunu gösterecektir. Rabbimiz ise bu günahın ne olduğunu şöyle açıklıyor. Günah konusunda. Çünkü bana iman etmezler. Sonra tüm dünyadaki en büyük günah nedir biliyor musunuz? Adam öldürmek mi? Hayır. Tabii ki bu çok çok büyük bir günahtır. Tanrı adam öldürmeyeceksin demektedir. Ama bundan daha büyük günah vardır. Çağımızdaki en büyük günahkarlar kimlerdir? Zaman zaman yeryüzünden Hitler ve Stalin gibi acımasız diktatörler gelip geçmişlerdir değil mi? Peki kimlerdir bugün en büyük günahlılar? Kusura bakmayın. Ama belki de bugün en büyük günahkarlar sizler olabilirsiniz. Ama bir dakika. Bir dakika kardeşim, çizmeyi aşma. Sen benim günahlı olduğumu nereden biliyorsun? Ben kimseye zararı olmayan iyi bir insanım diyebilirsiniz. Haklısınızdır kardeşim. İyi bir insan olduğunuzdan hiç kuşkum yok. Ama soru şu. İsa Mesih'e iman ediyor musunuz? İsa Mesih'e iman etmemek bir tutum ve durumdur. Ve onu kabul etmediğinizde sizi kurtarabilecek hiçbir çare bulunmamaktadır. Günah konusunda. Çünkü bana iman etmezler diyor İsa Mesih. Eğer İsa'ya iman etmezseniz kayıpsınız. Hem de sonsuza dek kayıpsınız. İşte işin püf noktası, en acıklı yanı budur. Sonsuza dek kaybolmak. Yani cehenneme atılmak. Bu kadar basit. İşte bu böylesine önemli bir konudur. Her insanın vermesi gereken bir karardır bu. Bir insan bugün kim olursa olsun, hangi ulustan, dinden, kültürden gelirse gelsin, eğer Rab İsa Mesih'i reddediyorsa, bu benim sözlerim değil, bu benim iddiam değil. Bu Tanrı'nın iddiasıdır, Tanrı'nın sözlerinin iddiasıdır. Tanrı'nın önünde en büyük günahlı o insandır. Çünkü bakın, İsa şöyle dedi. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım günahları olmazdı. Ama şimdi günahlar içinde özürleri yoktur. Yuhanna 15:22'de okumuştuk bunu. İncil'in sözlerini duyan her insan İsa Mesih ile ilgili bir karar vermek konusundadır. Tanrı'nın önünde bu alanda sorumludur. İsa Mesih'i kabul etmemek, onu reddetmek işlenecek günahların en büyüğüdür. Çünkü bu yolla kişi kendi sonsuz cehenneme gitme kararını veriyor. İsa'ya iman etmek tam bunun tersidir. Kişi o zaman da sonsuz yaşama, sonsuz yaşam güvenliğine karar veriyor. Bu yaşamı almaya karar veriyor. Ve İsa Mesih'e iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu yine benim sözüm değil, benim vaadim değil, Tanrı'nın sözünün vaatleridir. İkinci olarak Kutsal Ruh dünyayı doğruluk konusunda yargılayacaktır. İsa Mesih bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız, doğru sayılmamız için diriltildi diyor Romalılar 4:25'te. İsa Mesih Baba Tanrı'ya geri döndü çünkü yeryüzünde yapmakla görevlendirildiği işi yerine getirmişti. Çarmıh üzerinde öldüğü zaman suç ve günahların karşılığı olarak ölmüştü. O sizin ve benim suç ve günahlarımızı kendi üzerine alarak bizim ölmemiz gereken yerde bizim yerimize öldü. O ölüme bizim suçlarımız nedeniyle teslim edildi ama ölümden bizim Tanrı önünde aklanmamız için diriltildi, doğru sayılmamız için diriltildi, ölümden dirildi. Evet, o sadece bizler aklanalım, günahlarımızdan kurtulalım diye diriltilmedi ama aynı zamanda onun doğruluğunu giyinelim diye diriltildi. Bu gerçek, değerli dostum, çok önemlidir. Çünkü doğruluğa ve aklanmaya çok ihtiyacımız vardır. Sadece günahlarımızın bağışını kazanmamız yeterli değildir. Çünkü sadece bağışlanmış birer günahlıdan başkası değilsek Tanrı'nın huzurunda bulunamayız. İsa Mesih kendi doğruluğunu bizim doğruluğumuz yapmak istemiştir. İşte Pavlos'un sözünü ettiği doğruluk bu doğruluktur. Dahası var. Kendisi uğrunda her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım. Evet, İsa Mesih sadece günahlarımızı üzerimizden alıp gitmekle kalmıyor ama aynı zamanda kendi doğruluğunu bizim üzerimize de giydiriyor. Eğer Tanrı'nın önünde duracaksak kesinlikle Mesih'in doğruluğuna sahip olmamız gerekecektir. Yani Mesih'te olmamız gerekecektir. Çünkü o bizim doğruluğumuzdur. Ya cennette en az Mesih kadar bulunmaya hakkımız vardır ya da bu hakkımız hiç yoktur. Çünkü İsa Mesih bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve yine bizim aklanmamız, doğrulukla donatılmamız için ölümden diriltildi. Üçüncü olarak kutsal ruh dünyayı gelecek olan yargı konusunda yargılayacaktır. Bu ayet bize yargının geldiğini mi söylüyor? Hayır, yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Bu dünyanın egemeni şeytan şu anda zaten yargılanmış durumdadır. Bugün yargılanmış bir dünyada yaşadığımız birçok inanlı için hala anlaşılması zor bir konu olarak görülmektedir. Ama gerçek böyle. Boşuna yargılanmayı beklemeyin. Çünkü çoktan yargılanmış bulunuyoruz. Ve bu yargıya göre hepimiz kayıp birer günahlıyız. Ve yine bu yargıya göre günahın karşılığı sonsuz ölümdür. Ama Tanrı'nın armağanı Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamdır diyor Elçi Paulus Romalılar 6:23'te. Evet, bizler çoktan yargılanmış bir dünyada yaşıyoruz ve ölüm fermanının infaz edilmesini bekleyen bir suçlu gibi ölüm sırasında bekliyoruz. Hepimizin doğruluğu Tanrı önünde kirli birer paçavra gibi olduğundan bize karşı verilmiş olan yargı uyarınca suçluyuz. Bu kirliliğimizle Tanrı'nın önünde hiçbir zaman durmaya hak kazanmış değiliz. Hak kazanmış olsaydık o zaman sadece kendimizden utanmayacaktık ama aynı zamanda ne kadar pis ve kokuşmuş olduğumuzu da görecektik. Ama öyle değil. Hatırlayacak olursanız, Pavlos Habercilerin İşleri kitabında gelecek olan yargı konusunda yaşlı Felix'le bir tartışmaya girmiş ve Felix bu tartışma sonucunda epey korkmuştu. Bugün de insanlar yargı konusunda konuşmak, işitmek istemiyorlar. Günahları içerisinde kayıp bir durumda olan dünya Tanrı ile ilgili gerçeklerden nefret etmektedir. Örneğin Tanrı'nın her şeye gücü yettiği gerçeği hiç de hoşlarına gitmiyor. Bu evrenin onun olduğu ve her şeye istediği gibi yön verdiği gerçeği onları çok rahatsız ediyor. Yine bunlar Tanrı'nın insanı lütufla, iman aracılığıyla kurtardığını ve kendilerinin çoktan suçlu olarak adlandırıldığını duymak istemiyorlar. İşte bunlar bugün kutsal ruhun dünyayı suçlu çıkardığı konulardan sadece 3 tanesidir. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şu anda bunlara katlanamazsınız. Oysa o gerçek ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, duyduklarını söyleyecek ve ileride olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp sizlere bildirecek diyor Yuhanna 16, 12-14 ayetler arasında. Her şeyi bilmiyoruz. Lütufta yani kayrada, inayette ve Rab bilgisinde gün be gün ilerlememiz gerekiyor. Peki nasıl olacak bu ilerleme? Sadece ve sadece kutsal kitabı okumamız gerektiği tam bir yanıt sayılmaz. Kutsal kitabı okurken kutsal ruh da bizim öğretmenimiz olmalıdır. Kutsal ruh ve Tanrı'nın sözü birlikte işlerler. Tanrı'nın ruhu gerçeğin ruhudur. O sizi her gerçeğe yöneltecektir. Kutsal ruh aynen İsa'nın dediği biçimde öğrencileri yönlendirmişti. Bu gerçekleri İncil'deki mektuplarda açıkça görmekteyiz. Kutsal ruh Pentekost gününde bu öğrencilerin üzerine geldi ve onlar kutsal ruhun kılavuzluğu, önderliği ve gücüyle hem gerçeği vaaz ettiler hem de kayda geçirdiler. Bunların elçilerin yaşamında nasıl gerçekleştiğini görebiliriz. Kutsal ruhun hizmetlerinden bir tanesi Rab İsa Mesih'in başlatmış olduğu öğretişleri tamamlamaktı. İsa'nın öğrencilerinin kutsal ruhtan esinlenerek yazdıkları ve İncil kitabında yer alan mektuplar İsa Mesih'i yüceltirler ve onu kilisenin başı olarak tanıtırlar. Yani İsa'yı onun egemenliğini kurmak amacıyla yeryüzüne yeniden geleceğini söylerler. İncil'de yer alan bu mektuplar Rab İsa Mesih'in kişiliği ve hizmetlerinin açıklandığı kayıtlardır diyebiliriz. Bu mektuplar gelecekte olacak olan olaylara da önceden haber verirler. Öncelikle vahiy kitabı bu konuda çok ayrıntılı açıklamalarda bulunur. Burada söze edilen 7 aşamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. Gerçeğin ruhu olan kutsal ruh gelmiştir. 2. Sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. 3. Kendisinden konuşmayacaktır. 4. Ne duyarsa onu söyleyecektir. 5. size gelecek olan şeyleri gösterecektir. 6. İsa'yı yüceltecektir ve 7. İsa'dan alacak ve öğrencilerine verecektir. Bu aşamalar bize verilmiş olduğundan kardeşim, duyduğumuz ve okuduğumuz şeyleri test edebiliriz. Bir keresinde radyoda bir konuşma duymuştum. Konuşan adam şöyle diyordu: bizler bugün Kutsal Ruh'un uyandırışını yaşıyoruz. Kutsal Ruh çalışıyor, Kutsal Ruh şöyle yapıyor, Kutsal Ruh böyle yapıyor. Adam bu şeyleri söyler söylemez Kutsal Ruh'un orada çalışmadığını hemen anladım. Nasıl mı? Çünkü İsa Mesih Kutsal Ruh'un hiçbir zaman kendi adına konuşmayacağını ama her keresinde Rab İsa Mesih'i yücelteceğini söylemişti. Değerli dostum, katıldığın herhangi bir İncil, dua ya da tapınma toplantısında İncil'deki herhangi bir gerçek size yepyeni görünüverdiyse, İsa sizin için canlanıverdiyse, bundan büyük bir bereket ve tat alıvermişseniz, işte bu iş tamamen Kutsal Ruh'un işidir. Çünkü İsa, o beni yüceltecek demektedir.